Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi, güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım. Yılmadan, usanmadan hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Biz kim miyiz? Bizler Şule Özçakır, Nilgün Yıldırım, sizin zor Sefa Aktan ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Güne Bakan'dan merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında sizlerleyiz. Takvim yaprakları 1 Ekim 2021 Cuma'yı Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Haftanın son iş gününde tüm dinleyenlerimize şimdiden sağlık ve huzur dolu bir hafta sonu diliyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve TRT Memleketim FM.com adreslerimizden dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca Facebook ve Twitter'da TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM sayfalarımızdan da mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Bugün Güne Bakan'ın ilk bölümünde Kur'an ve hadis ışığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir telefon attığımızda olacak. Fatiha suresinin anlamı üzerine sohbetimize geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. İkinci bölümümüzde sağlık haberleri köşemizde yurttan ve dünyadan sağlık haberlerini aktarmak üzere Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan telefon attığımızda olacak. Güne Bakan başladı.
Oh, sensin ya Resul Allah. İki cihanın güneşi sensin ya Resul Allah. Aşık dildare, bülbülüm şol gül zare. Aşık dildare, bülbülüm şol gül zare. Seni sevmeye nare yansın ya Resulallah. Seni sevmeye nare yansın ya Resulallah. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçi başkın şerabın kansın ya Resulallah. İçi başkın şerabın kansın ya Resulallah. Aşık Yunus'un canı, Hilmi Şefak canı. Derviş Yunus'un canı, Hilmi Şefak canı. Alemlerin sultanı sensin ya Resulallah. Alemlerin sultanı sensin ya
hadis ışığında.
Burası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, TRT Memleketim FM ortak canlı yayınında Güne Bakan programı devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, Kur'an ve hadis ışığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız şu anda telefon attığımızda. Halis hocam merhaba, yayınımıza Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Selamünaleyküm.
Ve aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı güzel bir gün diliyoruz sevgili hocam. Sizinle
amin.
Geçtiğimiz çok sağolunuz. Geçtiğimiz haftalarda Fatiha suresini konuşmuştuk. Bu haftada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu sure öyle bir sure ki ne kadar konuşsak kelimeler kifayetsiz kalır, az gelir. Ümmül Kur'an da deniliyor Fatiha suresine. Bu hafta evet. Maliki Yevmiddin, din günü ve İhdinas Sıratal Müstakim. Sırat-ı müstakim evet. Ne anlama geliyor? Bunları konuşacağız inşallah hocam. Din günü ne demek? Sırat-ı müstakim ne demek? Anlatır mısınız bizlere?
Evet. Çok teşekkür ediyorum bu fırsat için. Allah razı olsun. Tabii ifade buyurduğunuz gibi Fatiha suresi bir açılış. İsmi de öyle. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak kitabının girişine onu koymuş. Aziz Peygamber de o sureyi her namazda onsuz olmaz diye tarif ediyor. Dolayısıyla Allah'la aramızdaki kulluğu niyaz makamında yaşadığımız bir sure. Yani diyebiliriz ki Cenab-ı Hak kendisiyle biz nasıl bir kulluk yaşayacağız, ona nasıl niyazda bulunacağız, ne demeliyiz huzurda. Allah Azze ve Celle bunu da bize öğretmiş. Bunun öğretilmiş karşılığı Fatiha suresi. Yani Allah'ın huzurunda biz elhamdülillahi rabbil alemin, alemlerin Rabbine hamdolsun diye niyazda bulunuyoruz. Başka biz kendi bir ifademizi, kendi hazırladığımız, söylemek istediğimiz her ne olsaydı kifayetsiz ve yetersiz kalırdı. Allah Azze ve Celle bize niyazımızı da öğretti. Hidayetimizin bir parçası bu. Dolayısıyla Fatiha suresinin yoğunluğu ve bizi içine çeken tarafı da böyle. O yüzden alemlerin Rabbine hamd ederek, başta tabii her zamanki gibi yine şeytandan Allah Azze ve Celle'ye sığınarak bu anlam yolculuğumuzda bize herhangi bir parazit etki oluşturmasın diye, sonra alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin ismiyle Rahman ve Rahim olarak zatını anıp, hem içinde yaşadığımız Cenab-ı Hakk'ın bize yaşattığı rahmeti, hem bize vaat ettiği rahmeti umarak başlangıç yaptığımız ve akabinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbine hamdolsun, her halimize hamdolsun dediğimiz, önceki konuşmalarda dile getirdiğimiz, evet, sınav sürecindeyiz. Bu sınavda iyi zamanları, kötü zamanları yaşıyoruz. Rabbimize her halükarda hamd ediyoruz ki bizi bu iyi günlerimizde, kötü günlerimizde bize bunu yaşatanın kendisi olduğu bilincinden koparmasın. O yüzden Allah Azze ve Celle namaz gibi bir ibadet üzerinden bizi bu bilinç ile sıkı sıkıya bağladı ki yaşadığımız olumsuzlukları ve sıkıntıları rastgele ilerleyen, gelişen bir hayatta başıboş bir düzende değil de maksatlı ve amaçlı Yüce Yaradan'la aramızdaki bir ilişkinin parçası olan bir hayatta yaşadığımız bilincini sürekli diri tutalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Her dedikçe bunu hatırlayalım. Çünkü Cenab-ı Hak buyurdu ki مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ her ne musibet isabet ediyorsa فِي الْاَرْضِي وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ yeryüzünde yahut sizin kendinizde اِلَّا فِي كِتَابٍ illa ki bir kitapta, yazılı bir kayıtta mevcuttur. Bunu Allah Azze ve Celle yarattığı ve yaşattığı düzenin nasıl sistematik işlediğine, önümüze gelen koşulların nasıl Allah Azze ve Celle'nin ilmi uyarınca geliştiğine, yani وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ اِلَّا يَعْلَمُهَا bir yaprak bile Allah Azze ve Celle'nin ilmi olmaksızın düşmez. Evet. Şu halde bu bilinç hayatın içerisindeki en üst bilinçtir. Hani vaktiyle bu Matrix diye bir film vardı. Hı hı. Hayatın bir sistematik hali olduğunu düşündüren, evet, biz o sistematiği Yüce Yaradan'ın yaratması olarak biliyoruz ve yaşatması olarak biliyoruz. Her hamd ettikçe hayatı Ya Rabbi sen yaşatıyorsun. Yaşadığım hepsi bir iptilanın, bir yaşattığın sınamanın bir parçası. Ben bu bilinçten kopmadım. İşte yine huzurdayım.
Yaşatan da odur.
Yaşatan da öldüren de odur. Hatta güldüren de ağlatan da odur. Evet, وَاَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكَى o güldüren de odur. Ağlatan da odur. Bu bilinç Mustafa Bey kardeşim hayatımızdaki en önemli, en üst nokta. Bu bilincin altında kalmak, bu bilinçten uzaklaşmak, gaflet demek, dalgınlık demek, şuurdan, farkındalıktan uzaklaşmak demek. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle her huzura geldiğimizde bizi bu bilinç ile tazeledi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bunu tazelediğimizde ne olur? Cenab-ı Hak dedi ki لِكَيْ لَا تَعْزَوَا لَا مَا فَاتَكُمْ kaybettiklerinize üzülmeyesiniz. Çünkü eğer ki bunların hepsi Yüce Yaradan'ın ilminde ve bir sınavın parçası olarak gelişiyor ve sadece bizim tepkilerimiz bu aşamalarda hayatımızın önünde açılan sahne sahne, bu sahnelerde sadece tepkilerimiz toplanıyor. Bilincinde olursa bir kul, o zaman لِكَيْ لَا تَعْزَوَا لَا مَا فَاتَكُمْ kaybettiklerinize üzülmeyesiniz. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَّا اَتَكُمْ Allah'ın size verdikleriyle de şımarmayasınız. Bilir ki bu verilenler de sınanmak için veriliyor, geri alınacak. Bu alınanlar da sınanmak için elimden tekrar geri alınıyor. Bunlar hepsi bilinçli, irade sahibi, ne yaptığını tabiri caizse özellikle yapan, bilen, hani meleklere diyor ya Cenab-ı Hak, اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ben bilmediklerinizi biliyorum.
Bilirim, evet.
Ben neyi yaratıyorsam bir ilim ile efendim yaratıyorum. Bu Yüce Yaradan'ın hayatı kuşatan ilminin farkında olmak kişinin en üst bilinç halidir, şuur halidir. Ve Allah Azze ve Celle her huzurda bizi önüne aldığında niyaz etmek üzere kıyamda bunu dedirtiyor. Tazeleyelim diye. Elhamdülillahi Rabbil Aleminer Rahmanir Rahim. Ve o Rahman ve Rahim olan Allah Azze ve Celle dünyada bize yaşattığı rahmetini ahirette de umuyoruz. ve özel Ar-Rahim rahmetini, o sonsuz efendim ardı sonu bir bitimi olmayan Yüce Yaradan'ın vaat ettiği, çağırdığı Allahu yed'u ila daris selam. Allah sizi esenlik yurduna çağırıyor. Buradan çağrı başlıyor. Cenab-ı Hakk'ın rahim sıfatı müminlere özel, muttakilere özel, ahirette vaat ettiği o sonsuz gelecekte yaşanacağı rahmeti. Dolayısıyla hayattan, yani dünyada yaşadığımız Rahman sıfatının bize her türlü nimet üzere yansıyan rahmetinden ahiretteki o özel rahmetine doğru yönelmişken bu dünya ile ahiret arasındaki din günü gündeme geliyor. Sorduğunuz soruda Cenab-ı Hakk'ı biz hem Rahman hem Rahim olarak yad edip akabinde de Maliki Yevmiddin, evet, din gününün sahibi olarak yad ediyoruz. Ya Rabbi sen din gününün sahibisin. Bize ayetin ifadesinde bunu dedirten Cenab-ı Hak din gününü aynı zamanda hatırlatmış oluyor. Ne demek din günü? Ceza günü demek. Yani yaşadığımız hayatı biz bir sorumluluk alanı olarak görüyoruz. Yaratanın bizi irademizle baş başa bıraktığı ve serbestçe iradelerimizi ortaya koyduğumuz, kimin ne olmak istediğine karar verdiği bir yer burası. وَلْتَنْضُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Cenab-ı Hakk'ın her kişi yarın için ne gönderdiğine baksın. Dolayısıyla biz burada aslında kalıcı halimizi şekillendiriyoruz. Adeta bir heykeltıraş gibi gerçek suretimizi ve şeklimizi oluşturuyoruz. Buradan geçiş, burayı bir sorumluluk alanı olarak gördüğümüz için buradan geçişte ahiret yurdunda ilk durakta bizi din günü bekliyor. Yani muhasebe, neyi niçin yaptık, neden yaptık, nasıl yaptık, bunların ele alınacağı. Peki niye her namazda biz Cenab-ı Hakk'ı Maliki Yevmiddin diye, din gününün sahibi diye Allah Azze ve Celle'yi hatırlamak durumundayız? Çünkü biliyoruz ki kişinin muhasebe bilinci ile yaşamında, hayatında aldığı kararları arasında doğrudan bir ilişki vardır. Eğer hesabı olacaksa farklı davranır, hesabı olmayacaksa serbest davranır. Evet. Yani lokantaya girdiniz, çıkışta bir hesap ödeyeceğinizi bilirseniz ne yediğinize, ne içtiğinize dikkat edersiniz.
Doğru.
Göz ucuyla menüye bakarsınız. Yani ne kadar tutuyor.
Değil mi?
Çıkışta bunun bir bedelini ödeyeceğiz diye. Ama eğer bir bedel olmayacaksa o zaman savurgan davranırsınız, hesapsız davranırsınız. Şimdilerde maalesef bu önü açık tarzda yeme içme örneklerinde görüyoruz. Yani açık büfe misali. İnsanlar işte bir bedel ödüyorlar, sonrası bila bedel gibi oluyor, hesapsız.
Evet, ne yazık ki.
Ve bakmışsın rahat davranıyorlar, İsraf etmekten İsraf umursamıyorlar. Evet, ben bunu bedelini ödedim kabirinden. Yani o mesuliyetsiz tutumun nasıl yansıdığını göstermek için bunu ifade ediyorum. Halbuki biz Maliki Yevmiddin diyerek Cenab-ı Hakk'a hayatta her tükettiğimiz, kullandığımız, imkanına kavuştuğumuz nimetin hesabına dair bir günden söz ediyoruz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün böyle açlık ile mücadele etti kendi çapında. Başaramayınca dışarı çıktı. Dışarı çıktığında yine ashab-ı kiramdan bazılarıyla karşılaştı. Onlar da acıkmışlar. Yiyecek bir şey bulamıyorlar. Ensardan birinin yanına gittiler. Ensardan kapısını çaldılar. Hurmasında çalışıyormuş. Geldi. Onların aç olduğunu görünce onlara ikramda bulundu. Et ikramında bulundu. Yediler. Allah'ın Resulü'nün cinayette geçen bir miktar bir eti de alıp götürme hevesi Fatıma da açtır diye. O da dikkat çekiyor rivayetin ayrıntısında.
Evet.
Fakat özellikle gelmek istediğim nokta, Resulullah bu nimeti yiyince, karnı doyunca dedi ki bundan hesaba çekileceğiz. Bunlar ne büyük nimetler. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ayetini zikretti. O gün muhakkak her türlü nimetten hesaba çekileceksiniz. Yani epey zamandır aç bulunan ve aç olduğu için bir başka sahabinin mekanına, evine varmak durumunda kalan ve etrafındaki yakın kimseler de açlık, yer yer açlık sıkıntısı çeken Allah'ın Resulü'nün böyle günleri de vardı. Bazı müsteşrikler diyorlar ki o zamanlar zorunlu bir fakirliği yaşadı ama eline imkanların geçtiği son zamanlarında da Allah'ın Resulü benzer bir fakirliği bu kez gönüllü yaşadı. Çünkü nimetin hesabını, kadrini, Allah Azze ve Celle'ye karşı sorumluluğunu en iyi örnekleyen bir şahsiyetten söz ediyoruz. Şimdi Resulullah buyurdu ki وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ. O gün muhakkak her nimetten hesaba çekileceksiniz. Biz bu mesuliyetimizi hatırlarsak eğer ki Cenab-ı Hak her huzura durduğumuzda مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. Ey din gününün sahibi, yani hesap gününün sahibi, yani ceza gününün sahibi Allah'ım dediğimiz zaman bu kez hayata, çünkü camiden çıkıyoruz bir sonraki vakte kadar, yine hayatın sokaklarına, evlerine, mahallelerine dağılıyoruz. Eğer din gününün bilinciyle dağılırsak, yani hesap vereceğimiz zannı, kanaati, bilinci bize eşlik edense, davranışlarımızda alacağımız kararlar, yapıp ettiklerimizde alacağımız kararlar, yedik içtiklerimizde alacağımız kararlar, hatta giyim kuşamda alacağımız kararlarda bunun etkisi olur. Nasıl etkisi olur? Din gününün malikinin huzuruna çıktığında onun olur dediği yahut olmaz dediği hususlar nelerdir? Ben buna uygun olarak mı davranıyorum? Şunu yaparsam bana kızar mı? Bunu emretmiş, yapmazsam bana kızar mı diye Allah Azze ve Celle'ye karşı, gerçek sahip, gerçek maliye karşı sorumluluk uyanması. Bu sorumluluk o kadar değerli, o kadar önemli bir hazine ki bize kontrol sağlıyor. O yüzden Allah Azze ve Celle huzurda hep Maliki yevmiddin, ey din gününün sahibi diye zatını anmayı, anmamızı bize sağladı. Ki ondan sonra ticaret hanemize döndüğümüzde müşterimizle olan ilişkimizde adalete riayet edelim. Ki ondan sonra eğer amir isek, amir olarak kurumumuza döndüğümüzde emrettiğimiz ya birlikte çalıştığımız insanlara karşı adil olmak hususunda Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğumuzu hatırlayalım. Ya herhangi bir iş, çünkü hayat o kadar çeşitli alanlarda renkli renkli açılıyor ki insanların önüne, ama yokladığı şey aynıdır. İnnallâhe ya'muru bil adli. Allah adaleti emreder. Cenab-ı Hakk'ın olurları olmazları bellidir. Kul hangi imkanlar üzerinden Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğunu yaşıyor ise bir sonraki vakte kadar bunları yaşar, iyi ya da kötü gerçekleştirir, yine huzura gelir. Allah Azze ve Celle yine ona önüne açılan Maliki Yevmiddin, din gününün hesabını hatırlatır. Allah'ın huzurunda iyi bir neticeye elde etmiş kimse kitabı sağ tarafından verilince ona sordular bu neticeye nasıl, bu güzel sonuca nasıl kavuştun diye, yani nasıl bir hayat geçirdin? O cevap verirken dedi ki وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ, kitabı sağ tarafından verilen فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَعُوا كِتَابِيَ, işte benim kitabım, buyurun okuyun diye böyle hevesle, heyecanla ve onurla kitabını takdim ederken ona bu demin söylediğim mahiyette bir soru sorulmuş belli ki. Cevap verirken dedi ki inni zanentu enni mulaqin hesabiyya. Ben şöyle bir zandaydım. Benim bir hesabım olacak. Ben bir muhasebeyle karşılaşacağım. Elbette orada açık büfe olabilir. Siz bir ücret ödeyip de artık sınırsız güya önünüze açılmış olabilir. Ama hesap sadece o restoranla yahut o otelle sınırlı değil ki. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ, sizde nimet namına ne varsa hepsi Allah'tandır diyen Cenab-ı Hak. Nihayetinde hepimiz ona karşı sorumluyuz. Dolayısıyla onu israf ederken eğer مَلِكِ يَوْمِ الدِّنْ bilinci bizde zayıfsa o zaman hayata seküler bakarız. Ben şurada ödememi yaptım. Her istediğimi yapar. İcabında yarısını masada fazla da bırakırım. Ben bunu hak ettim çünkü bedelini ödedim sanabiliriz. Ama Maliki Yevmiddin bilinciyle kendisini her vakit huzurda yeniden refresh eden ya yeniden kendisine ayar veren, ki bu yaratılış evet. ayarlarımız fıtratınızın tekrar öne çıkması, Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğumuzun tekrar kalibre olması, demek ki Maliki Yevmi Din derken biz din gününü hatırlamak durumundayız. Huzuruna çıkacağımız Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak durumundayız. وَبَرَزُوا لِلّٰهِ جَمِيعًا Hepsi Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkacaklar diyor Cenab-ı Hak. لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَ O gün sizden hiç kimse geri kalamaz. Allah Azze ve Celle'nin herkesin huzuruna çıkacağımız bir günün bilincini biz onun üzerinden bir geçmeliyiz. Bunu sürekli her vakitte üzerinden geçen bir kimsenin nasıl hayatta sorumlu davranacağını düşünün. Bir de bu bilinçten uzak. Tabii bunları konuşunca da akla şu geliyor. Yani hepimiz Fatiha suresini namazda okuyoruz. Ama hı hı. ne alimlerin Rabbine hamd ederken, ne onu Rahman ve Rahim olarak yad ederken, bu bahsettiğimiz manaları o esnada hatırımızdan yeniden geçiremeyebiliyoruz. Bu da tabii. namazda huşu dediğimiz bir mesele. Bu bizim felah için anahtarımız.
Bu huşuyu yani, da inşallah başka bir zaman konuşalım sizinle.
Elbette inşallah Mustafa Bey kardeşim.
Hocam süremizin sonlarına doğru geliyoruz ama kendilerine nimet verilenler ve gazaba uğrayanlar. Fatiha suresinin son ayetleri. Sırada lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veladdallin. Amin. Bizlere neler söylüyor kendilerine nimet verilenler ve gazaba uğrayanlar kimler?
Tabii Allah Azze ve Celle'den biz zatına karşı sorumlu bir hayat yaşayıp Cenab-ı Hakk'ın nimetine kavuşmuş olanlar başta Allah Azze ve Celle'nin peygamberleri. Cenab-ı Hakk'ın lütfuna mazhar olmuş. Sonra peygamberlerin arkadaşları çevresindekiler. Çünkü Cenab-ı Hak Hazreti Zeyd için onu anarken وَاَنَّامَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Allah'ın kendisine nimette bulunduğu kişi diye bahsediyor Zeyd bin Harise için. Bu bakımdan Cenab-ı Hakk'a karşı sorumlu bir hayat yaşamış. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da andığı اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَنَّامَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ Peygamberlerden, o sıddıkina, sıddıklardan, o şuhadai ve şehitlerden, o salihina ve salih kimseler. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın andığı için bildiklerimiz ama aynı kriterleri sağlamış bulunan, dolayısıyla peygamberlere tabi olmak, onların Allah'tan getirdiklerine tabi olmak hususunda aynı kategoriye ve aynı arkadaş grubuna dahil olanların tamamı. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın nimetine erdirdiği kimseler. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki, وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنَامَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse onlar, o kimse Cenab-ı Hakk'ın nimet verdikleriyle beraber olacak. Bu demin saydığımız sıddıkîn, şuhedâ, salihîn, bunlar hepsi Cenab-ı Hakk'ın nimette bulunduğu kimseler. Tabi o diğer bahsettiğiniz bölüme de, o kısmını da anlatsam daha vaktimi
vaktimiz kalmadı maalesef.
Kalırım.
Evet.
Evet. İnşallah sonraki
hafta inşallah
şeyde
devam
edelim. Değiniriz inşallah.
Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. İnşallah haftaya ben kaldığımız yerden ederim. Devam ederiz.
İnşallah efendim. Eksik olmayın.
Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Allah'a emanet olun.
Sağ olun sizler de. Aleyküm selam. Sevgili dinleyicilerimiz, Kur'an ve Hadis Işığında köşemizde Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Profesör Doktor Halis Aydemir hocamız bizlerle birlikteydi. Fatiha suresinin anlamı üzerine bu hafta da devam ettik. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güne bakan müzikle devam ediyor.
Bülbül duysa kıskanır aşkından divanelim. Kim görse Mecnun sanır. Güle yazdım adını, bülbül duysa kıskanır. Yar aşkından divanenim. Kim görse Mecnun sanır. Yar beni güllere yaz, yaz beni gönlüne yaz. Al ömrümü, al canımı, al seni. Açılsın gör dedi. Yâre ömrün vermezsen aşka ermen zor dedi. Güne sordum adını, gün açılsın gör dedi. Yâre ömrün vermezsen aşka ermen zor dedi. Gün açıldı tanıldı, gül açıldı kan oldu. Ben aşkı satın aldım, verdiğin bir can oldu. Yar beni beni gönlüne yaz. Al ömrümü, al canım, al senin ömrüne yaz. Yar beni güllere yaz. Yaz beni gönlüne yaz. Al ömrümü,
sağlık haberleri.
Güne Bakan'a sağlık haberleri köşemizle devam ediyoruz. Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan şu anda telefon attığımızda. Sayın Karaaslan merhaba, Güne Bakan'a hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sevgiler diliyorum herkese.
Sağ olun, bizler de iyi günler diliyoruz sizlere. Yoğun bir haftaydı yine, aşı çalışmaları, aşılamalar, ondan sonra bir yandan da ilaç çalışmaları var. İşte kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamalar, Cumhurbaşkanımızın yurt dışı seyahati falan bayağı yoğun geçti.
Evet.
Yerli aşının uygulamaya girmesiyle planlama nasıl olacak? Aşı karşıtı olanlar var bir de. İşte Sağlık Bakanlığı'ndan aşıların yan etkilerinin izlenmediği iddiasına yanıtlar, bilim insanı Özlem Türeci'nin uyarıları. Hepsini konuşacağız sizlerle. Dünyada ve yurtta neler oldu? Bir haftanın değerlendirmesini sizden alalım.
Çok teşekkür ediyorum. Dünyada ve Türkiye'de sağlık gündemine baktığımızda yine ve yine maalesef ki COVID-19 salgınını konuşmaya devam ediyoruz. Dün gece itibariyle vaka sayıları 234 milyon 337 bin, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 milyon 792 bine ulaştı sevgili Mustafa. Özellikle bazı ülkelerde vaka artışlarında ciddi bir yükseliş görüyoruz. Bazı ülkelerde de kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırmaya başladıklarını görüyoruz. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin açıklamaları önemli oluyor bu konuda. Buradan bir açıklama geldi. COVID-19'a karşı yeterli aşılama oranına ulaşamayan ve tedbirleri gevşetmeyi planlayan ülkelerde Kasım sonuna kadar vaka sayılarında ciddi artış görülebileceği şeklinde bir uyarıda bulundular. Keza Ukrayna en yüksek 11 binin üzerinde bir sayıyla en yüksek rakama ulaştı yine vaka sayısında. Hemen komşumuz Rusya'da keza böyle. Hatta Rusya Başbakanı dün bir açıklama yaptı. Ülkede salgının durumunun gergin olduğu yönünde bir uyarısı bulundu. Almanya'da yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen BioNTech şirketinin kurucularından değerli Türk bilim insanı Özlem Türeci'nin de bir açıklaması oldu. O da şu an itibariyle hala hazırda salgın kontrol edilebilir bir hale geldi. Salgından korkarak yaşanmaması gerektiğini söyledi. Ancak bir noktanın altına çizdi. Koronavirüsün birkaç yıl daha bizlerle beraber olacağını öngörüyoruz dedi. Ve varyantlara dikkat çekti. COVID-19'un sürekli yeni varyantlar ortaya çıkarttığını söyledi. Şu andaki mevcut tüm varyantlar için azalan bağışıklık yanıtını tekrar yüksek seviyelere çekmek için dozları tek başına koruyucu olabileceğini söyledi ve rapel dozlara dikkat çekti Sayın Türeci. Gelecekte destek dozlarının her 12 ile 18 ayda bir yapılacağını öngörüldüğünü söyledi. Türkiye'de de şu anda hemen hatırlatalım, rapel doz uygulaması uzunca bir süredir devam ediyor. İki doz Sinovac olmuş olan kişilere üstünden belli bir süre geçtikten sonra hemen Hayat Evresar uygulamasından ya da e-nabızdan zaten görebilir vatandaşlarımız, tanımlama oldu. Bu kişilere de bir rapel doz. Bu ister bir doz Sinovac, ister bir doz BioNTech şeklinde Türkiye'de de uygulama devam ediyor. Ve Sayın Fahrettin Koca da tanımlama olmuş olan herkesin rapel dozlarını yaptırmalarının hayati önem taşıdığının altını çiziyor sürekli. Bir başka önemli gelişme ise Mustafa, Pfizer 5-11 yaş grubunda kullanım için aşının ABD'de acil kullanım izin için başvuruda bulundu. Bu önemli bir gelişmeydi. Yine aşının 2, 5, 6 ay ve 2 yaş gruplar içinde klinik deneylerinin devam ettiğini, bunun sonuçlarından da yılın son çeyreğinde almayı öngördüklerini söyledi. Amerikan ilaç şirketi Pfizer aşının yanı sıra bir ilaç yönelik araştırmalar yapıyordu. Bunun denemeleri yapılıyordu. Onun da ikinci ve üçüncü aşamasında klinik denemelerin başlandığı açıklandı. Eğer başarılı olursa denenen ilaç virüs çoğalma imkanı bulmadan durdurulabilecek ve enfeksiyona yakalananlarda da belirtilerin gelişmesini önleyebilecek.
Evet, bu ilaç çalışmalarının sonucu merakla bekleniyor. Belki aşıdan sonra çok hızlı bir şekilde dünyaya dağıtılacak ve koronavirüsün önüne geçebilecek.
Kesinlikle, aynen öyle, ama hemen altını çizelim. Aşı çalışması sadece Pfizer tarafından yapılmıyor. Yine Merck ilaç firması ve Roche tarafından da şu an ciddi ilaç çalışmaları yürütülüyor. Burada hemen yurt dışı ve Türkiye ile bağdaştırırsak, aşı yaptırmayan ve aşı karşıtı söylemlerde bulunanlara yönelik de bir takım ülkelerde yaptırımlar olmaya başladı. Bu son günlerde de sürekli basına yansıdı. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Carolina eyaletinde bir hastane 175 çalışanını aşı yaptırmadığı için işine son verdi. Yine New York'ta bir açıklama oldu New York valisi. COVID-19 aşısı yapılmasını sağlık çalışanları için zorunlu kılan bir karara imza attı. Bunun yanı sıra en önemli şeylerden birisi bilgi kirliliğiydi aşı kararsızları ve aşı karşıtları için. Bunun için çok hassas davranılıyordu ve çok önemli bir uygulama YouTube'dan geldi Mustafa. YouTube uzmanların ülkede COVID-19 aşılama sürecinin yavaşlamasından kısmen sorumlu tuttuğu aşı karşıtı aktivistlerin video kanallarını kapattığını ve dezenformasyon yasağını tüm aşıları, burası önemli, tüm aşıları da içine alacak biçimde genişlettiklerini açıkladı. Bu bilgi kirliliğinin en fazla yayıldığı yer sosyal medya olduğu için YouTube'un attığı bu adım gerçekten çok çok önemli bir adım diye yorumluyorum ben.
Evet.
Bunun dışında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada geçen hafta detaylarını vermiştik. Orada da aşıdaki ülkeler arasındaki dağılımdaki eşitsizliğe dikkat çekmişti. Sayın ABD Başkanı John Biden'ın ev sahipliğinde yapılan küresel COVID-19 zirvesine de bir video gönderdi Sayın Erdoğan. Ve orada da yine aşının tanı, tedavi ve kişisel koruma amaçlarına, araçlarına erişiminin desteklenmesi hem evrensel sağlık hakkıdır hem de ahlaki açıdan bir zorunluluktur şeklinde bir vurgu yaptı. Buradan Türkiye'ye gelecek olursak, Türkiye'de de kritik eşik, Sayın Fahrettin Koca hep bunun altında çiziyordu, 20 bin çok kritik bir eşik risk açısından deniliyordu. Fakat 20 binlerin de üstüne çıktık, artık 30 bin bandında seyrediyor vaka sayılarımız. Dün 29.104 kişi, çok yüksek oranlar bunlar, pozitif çıktı. Evet. 216 vatandaşımızın evinde yine gözyaşı vardı. 216 kişi hayatını kaybetti.
Sayın Karaaslan, şöyle buyurun. Topluma baktığımızda da sokaklarda tedbirlerin çok gevşediğini görüyoruz. Sanki koronavirüs yokmuş gibi artık maskeler atılmış, mesafe unutulmuş, insanlar yan yana, efendim maske yok. Çok kötü bir haldeyiz. Yani toplu taşıma araçlarına da bakıyoruz, çok kalabalık. Dolayısıyla bunlar da koronavirüs vaka sayısını artıran unsurlar.
Elbette ve burada şunun altını çizmek gerekiyor. Bu kanıksanabilecek, hayatta bazı şeyler kanıksanabilir ama ölüm ve entübe olan bir sürü insan var. Artık tamamıyla tükenmişlik sendromu yaşayan bir sağlık çalışanı ordusu var karşımızda ve hala fedakarca çalışılıyor. Ve daha da kritik günler gelmedi. Yani bundan kastettiğim ne? Benim gribel enfeksiyonların arttığı, zamanımız kalırsa ona değiniriz.
Kasım, Aralık değil
daha
mi?
Evet, kapalı mekanlarda geçirilecek vakitler daha olmadı. Okullarımız açıldı. Çocuklarımızın geleceği burada söz konusu. Buralardaki geçirilen zaman ve süre arttıkça bizi bekleyen tehlikeler de artacak. O yüzden artık biz bu durumu kanıksadık gibi bir şey ve buna bağlı olarak gevşeme asla kabul edilir bir şey değil. Çünkü bunlar hemen rakamlara yansıyor zaten.
Tabii.
216 kişi dediğim gibi her gün bir uçağın düşmesi ve tüm yolcuların ölmesi demek. Yani evet. Bu kabul edilebilir, bir ölüm bile kabul edilemez. O yüzden bu konuda asla taviz verilmemesi gerekiyor. Ama burada hemen bir uyarıda daha bulunalım. Bilim insanlarımız bunun da altını çiziyor. Lütfen tam korunma, toplum sağlığını korumak, bireysel sağlık için aşılama çok önemli. Aşılanmamızı hepimiz tam doz yaptıralım. Ama aşılı olan kişiler de tedbirlere uymak zorundalar. Onlar da maske takmak zorundalar.
Tabii,
onlar da kapalı mekanlarda bu kurallara uymak zorundalar.
Ben aşılıyım diye buradan tamamen korunduğum anlamına gelmiyor. Yine tedbirlerimi alacağım. Ben yine koronavirüs kapabilir ve başkasına da bulaştırabilirim. O yüzden
tabii
maskeye dikkat
belki
edeceğim. Tabii.
Hafif atlatabiliriz ama bulaştırıcı olabiliriz. O yüzden kesinlikle taviz verilmemesi gerekiyor. Aşılama oranlarımıza baktığımızda ise aşılamada gerçekten toplumsal bağışıklık için gerekli olan %70'lerin üstüne ulaşılmaya başlandı Türkiye'de. Ama burada tabii rapel dozları yaptırması gereken kişileri de eklememiz gerekiyor. Geçen hafta da söylemiştik, maalesef Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizde aşılama istenilen düzeyde değil. Buradan oraya da bir çağrıda bulunmamız lazım. Bir başarı elde edilebilmesi için A kentinden B kentine, Z kentine kadar bütün her yerde küresel anlamda hatta bir toplumsal bağışıklığın sağlanması lazım. Sayın Fahrettin Koca da sık sık yaptığı sosyal paylaşımlarında herkesi aşı olmaya çağırıyor, tedbirlere uymaya çağırıyor. İllere göre aşılama haritasına baktığımızda birkaç gün önce 15'ti daha riskli olmayan sayımız. Dün Fahrettin Koca'nın yaptığı paylaşımda da mavi il sayısı 16'ya ulaştı. Ama yine burada demin söylediğim gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerindeki aşılama oranlarının az olduğunun altını çizelim. Bu haftaki en önemli gündem maddelerinden bir tanesi kabine toplantısı dedi ve Sayın Fahrettin Koca'nın bilim kurulu, çarşamba günü yapılan bilim kurulu sonrası yaptığı açıklamalardı. Bilim kurulu yüz yüze eğitim, salgının seyri ve tedbirlerin uygulanması gündemiyle toplanmıştı. aşı kartı isteneceği yönünde bir takım iddialar yer almıştı basında. Sayın Fahrettin Koca buna bir açıklık getirdi. Bir takım mecralarda yeni dönemde aşı kartı isteneceği iddia edildiğini, ancak bakanlığın yurt içinde HES kodu uygulaması dışında bir uygulamanın olmadığını belirtti. Vaka sayılarındaki çocukların dağılımında da ilişkin gündemde bunlar tartışılıyordu. Buna ilişkin de 5-17 yaş arasında bulunan çocukların aktif vakaların yaklaşık 1/4'ünü oluşturduğunu, ancak bu yaş grubunda bir aşılama olmadığı için şu anda bilimsel anlamda bu vaka artışının aslında beklenen bir durum olduğunu söyledi. Fakat bu yaş grubunda işte entübasyon, hastaneye yatma, yoğun bakım gibi süreçlerde bir artış yaşanmadığının da altını çizdi Sayın Fahrettin Koca. Bir önemli açıklama ise Sayın Milli Eğitim Bakanı'ndan da gelmişti. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da altını çizdi bunun daha önce de. Fahrettin Koca yine bu haftada vurguladı. Okulların açık kalması, yüz yüze bir şekilde devam edebilmesi için her türlü formülü uygulayacaklarını söyledi. Asla okulların kapanmasını gündeme almadıklarını, böyle bir seçeneği düşünmediklerini altına çizdi ve aynen şöyle kullandı: okullarda asla kapanmayacak olan kurumlar olacak, yüksek öğretimde buna dahil şeklinde kabine toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada böyle bir bilgi verdi.
Evet.
Milli Eğitim Bakanı Özer'den de geldi Mustafa. O da Türkiye genelinde 71.320 okulda 850.000 sınıfımız var dedi. 6 Eylül'den bugüne kadar yaklaşık 5.900 kapatılan sınıf tekrar açıldı dedi. Ancak Türkiye'de eğer okullar kapalı olsaydı bugünkü vaka sayılarından çok daha fazla vaka olacaktı. Tedbirler okullarda alınıyor ama başarı için mutlaka okulun dışında velilerle de işbirliği içerisinde hareket edilmesi, herkesin tedbir kurallarına uygun davranması gerektiğinin sürekli olarak altı çizildi.
Evet.
Bir başka önemli, sana söz hakkı vermeden söylüyorum ama peş peşe önemli gelişmeleri aktarayım.
Son dakikaların içerisindeyiz, biraz hızlı gidebiliriz.
Hemen hızlıca geçiyorum. Herkes yeni tedbirler gelecek mi, kapanma olacak mı endişesi yaşıyor vakalarla birlikte. Bu noktada Sayın Koca AVM'lerin kapatılmayacağını, yeni dönemde eldeki en önemli gücün aşı olduğu için aşılamaya ve bireysel tedbirlere uymaya yönünde gidileceğini söyledi. Hemen Türkovak'a söyleyeyim. Türkovak yerli aşımız Ekim sonunda tamamlanırsa, her şey yolunda giderse acil kullanım onayı alması beklendiği ifade edilmişti. Peki Türkovak giderse kim hangi aşıyı olacak? İsteyenler Sinovac ya da BioNTech olabilecek mi diye merak ediliyordu. Sayın Fahrettin Koca da bu konuda bunun tercihe bağlı olacağını, Türkovak uygulamaya girdikten sonra da isteyenlerin Sinovac, BioNTech ya da Türkovak şeklinde aşılarını yaptırabilecekleri yönünde bir açıklamada bulundu sevgili Mustafa.
Evet Sayın Karaaslan, son bir haftanın gündemde öne çıkan sağlık haberlerini aktardınız. Çok teşekkür ediyorum değerli katılımlarınızdan dolayı.
Ben çok teşekkür ediyorum. Sağlık, sevgi diliyorum. Hoşçakalın.
Sağ olun. Sağlıcakla kalın. Haftaya görüşmek dileğiyle. Sevgili dinleyicilerimiz, sağlık haberleri köşemizde Sağlık İletişimi Derneği Başkan Yardımcısı ve gazeteci Yeşim Sert Karaaslan bizlerle oldu. Son bir haftanın sağlık haberlerini değerlendirdik. Efendim bugün de Güne Bakan'ın sonuna geldik. Bizler Şule Özçakır, Nilgün Yıldırım, Sezin Zor, Sefa Aktan ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca sizlere veda ediyoruz. Haftaya yine aynı saatte, Türkiye'de saatler 15.05'i gösterdiğinde bizler mikrofon başında olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Hoşça kalın, esen kalın.